Ayrım 6.
Ayaküstü birisiyle konuştuktan sonra beni görmeden çıkıp gitti. Çakar Almaz tehlikenin uzaklaştığına emin oluncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Neden sonra saklandığı yerden çıkıp yanıma geldi. Nasıl, beğendin mi der gibi kuyruğunu sallayarak yüzüme bakıyordu. Yanında oturanların hiçbiri işin farkına varamamıştı. Onun gösterdiği bu feraset o kadar hoşuma gitmişti ki hemen kallavi bir pastırmalı sandviçi getirerek elimle yedirmeye başladım. Yanındakiler bu itinalı ikramın mükafat olduğunu anlamadan ifrat sevgisi nişanesi sanarak bize bakıyorlardı. Bir aralık pusuya yerleşmiş Arap'la Türk melezi tatlıcı Mehmet Şükrü'yü şeytan dürtmüş olacak ki "Sen İstanbul'a gidiyorsun, bunu ne yapacaksın?" diye sordu. Zorla değil ya, kısmet ayağımıza geliyor. Tavlanacak zavallılar kendiliğinden hep karşımıza çıkıyor. Ne yapacağım dedim, onu da götüremem ya, isteyen birisine bırakacağım. Bana ver, ben onu beslerim. Çakar Almaz'ın yüzüne baktım. Maskara yarım oturmuş, bana sanki göz kırpıyor ve bu haliyle gider ayak sokacağımız zoka kuvvetlice olsun demek ister gibi şeytanatkar bir tavır gösteriyordu. Fakat bu sefer vaziyet biraz nazikçeydi. Çünkü ben elime para geçer geçmez hemen vapura atlayarak Mısır'dan ayrılacaktım. Oradan geçecek en kısa zaman zarfında ya tatlıcıyı atlatıp kaçamazsa, satış katiyet kesbederek ayrılık ebedileşecekti. Halbuki onun bu firarlarından ben dolandırıcılık gayretinden ziyade bana karşı bir bağlılık seziyordum. Onun için satış bedeli ne kadar okkalı olursa teessürüm o miktar hafifleyecek, manevi kaybımı maddi kazanç kısmen telafi edecekti. Bu mülahazalarla söze kıyasıya başladım. Sana onu vereyim. Fakat şimdiye kadar çok masraf ettim. Masrafımı alırım. Ne kadar? 25 Mısır lirası. Keşke 50 deseymişim. Adam bir kelime bile söylemeden elini cebine daldırdı ve 25 Mısır lirasını önüme koyuverdi. Bir daha Çakar Almaz'a baktım. Bu kendisini 4. satışımdı. Fakat hiçbirinde bu kadar eza duymamıştım. Paraları önümde görünce şaşırmıştım. Paranın sevincinden çok içime birden bir hüzün çökmüştü. Bu teessür onu bir daha görememek ihtimalinin kuvvetli olmasından mı, yoksa hüsnü niyetle teklifime ram olan tatlıcıya acıdığımdan mı anlayamıyordum. Tasmasına iyi yapış, arkamdan gelmesin diyerek masadan kalktım ve bir daha Çakar Almaz'la göz göze gelmeden oradan çıktım. O geceden tam bir hafta sonra Nezini İzmir Mevlevihanesi'nin bahçe kısmında dedelerden biriyle konuşurken görüyoruz. En ufak bir istiklal bana demektir. Allah aşkına sen bizzat alakadar ol. Yetimliğini hissettirme. Hiç merak etme Erenler. Ben ona bakayım. Adı neydi bunun? Çakar Almaz. Böylece yalnız gittiği Mısır'dan 7 sene sonra Nezen yalnız dönmemiş ve satış gecesi evinin kapısında kendisini bekler bulduğu vefakar dostu Çakar Almaz kapısında ona kollarını açarken "Biz evde köpek istemeyiz" demişler ve onu Mevlevihane'ye müracaat zorunda bırakmışlardır. İzmir'de 25 gün kalan Nezen eski dostlarının arasında "Yaşasın hürriyet!" avazelerini dinleyerek neşeyle vakit geçirmekteyken o sırada üstadı Eşref Mısır'dan çıka gelmiş ve ona basiretli görüşüyle birkaç ibret alınacak levha göstermiştir. Hürriyet şenliklerine önder olanlar arasında seciyesi ve şeceresi bozuk, mazisi mülevves, istibdat devrinin çakalları vardır ve şimdi yakalarında İttihat ve Terakki kokardığı taşımaktadırlar. Bunların farkına varır varmaz hocası Eşref gibi onun da neşesi kaçmıştır. Bu sebeple onu İstanbul'a götüren vapurun güvertesinde dalgın ve düşünceli görüyoruz. İçinde 7 yıl hasretini çektiği İstanbul'a ve dostlarına kavuşacağını tahayyül etmenin verdiği sevinçle beraber Eşref'in zerk ettiği endişe vardır. Bunu birinci kısmın sonunda şöyle anlatır. Yolculuğumun devam ettiği müddetçe vapurda birbirine zıt hislerin tesiri altındaydım. Acaba Eşref'in dediği gibi milletin yıllarca hasretini çektiği bu hürriyet sadece bir göstermeden mi ibaretti? Yeni idareyi kuranlar onu sonuna kadar aynı saffette idame edebilecek miydi? Yoksa İzmir'de gördüğüm gibi bu işi başarmak için bir takım yılanları iş başına geçirerek vatanı büsbütün içinden çıkılmaz bir Badriye'ye mi sürükleyecekti? Ben bunları düşünürken meğer beni bekleyen ne akıbetler ne serencamlar varmış. Vapurun güvertesinde Marmara kıyılarını seyrede seyrede sürgünden dönen bir hürriyet fedaisi zihniyetiyle yürüttüğüm mülahazalar, kafamda geçirdiğim endişeler, meşrutiyet devrinde başımdan geçecek hesapsız serencam yanında, gurbette devenin kulağından daha küçük şeylermiş. Bereket versin koynumdan hiç ayırmadığım sihirli düdüke, yoksa ne gurbette edindiğim tecrübeler, ne cami ikmaline çalıştığım ilim ve marifet beni o karma karışık devrin zebunu ve kaselis bir bazıçesi olmaktan kurtaramayacaktı. Gerçi ipliği pazara çıkarmış derbederlik rütbesi omuzlarımdan düşmedi. Ama bu benim kaderle el ele veren, dizgin kabul etmez ruhumun, gönülden taşıdığım ezel ve zati rütbemdi. Yıllarca uzun ayrılıktan sonra Mısır'dan İstanbul'a dönerken orada geçirdiğim serazat hayatın gönlümde kalan izleri bir avuç külden ibaretti. Zaman zaman avare ruhumu tutuşturan bir sürü yangının o bir avuç muhassalası içinde hiç sönmeden için için yanan bir tek kıvılcım vardı ki ben İstanbul'dan onunla ayrılmış ve şimdi yine onunla dönüyordum. Vatan ve hürriyet aşkı. Devri Dilara'yı meşrutiyetin ilanından tam 28 gün sonra 8 Ağustos 1324 Sirkeci rıhtımına ayak bastığım dakikada ciğerlerimi dolduran sıcak hava o kıvılcımı bir alev haline sokuverdi. Sirkeci ve Babali Caddesi hala asılı duran al bayraklarımızla gelincik tarlasına benziyordu. Sevinç ve saadetle bihuş kafama ilk akseden seda, Sirkeci'deki sırık hamallarının ortasında gümbürdeyen davul sesi olmuştu. Her biri çam yarması iriliğinde 40-50 hamal ortalarına davulu almışlar o meşhur değişmez nameleriyle, bir ayağında mest var temposuna ayak uydurarak kanter içinde zıp zıp sıçrıyorlardı. Bunları sıçratan davulcuları da muhakkak kendilerindendi. Fakat ben nedense sonraları meşrutiyet devrinde o sahneyi çingene çalar kürt oynar atasözünün bir misali olarak pek çok hatırlamıştım. Bir müddet nazarımda tebcil pırıltısı, dudaklarımda takdir tebessümleriyle o masum bayram şenliğini seyrettim. Sonra bir arabaya atlayarak arabacıya, "Çek şehzade başına," emrini verdim. Arabada Kabe'den dönen Hacı Ömer, gururu ile etrafımı seyrede seyrede, şehzade başına giderken, yıllarca hasretini çektiğim dostlarımı, orada gezip dolaşıp kovana giren bal arıları gibi, Hacı Mustafa'nın çayhanesinde bulacağımı düşünüyordum. Dükkanın önünde arabadan indiğimi gören rahmetli hacı, bütün ağırbaşlılığına rağmen feryadı basmış, aynı zamanda boynuma sarılarak İstanbul'da ilk defa sarmaş dolaş olmak zevkini de böylece o tatmıştı. "Ayol nereden çıktın Neyzen?" "Vapurdan." "Ah o vapuru ne kadar gözledik, seni ne kadar özledik bilsen." Sözünün doğruluğunu ispat etmek ister gibi bir taraftan taze çay demliyor, bir taraftan da havadisler sıralıyor, bana sualler soruyordu. O nefis çaydan ben daha bir yudum almadan etrafım eş dosta sarılıvermişti. İlk dakikalarda gördüğüm sevgi ve alaka nişanesi Kabe'den dönen Hacı Ömer itibarının çok fevkindeydi. Yavaş yavaş menfaadan gelen bir hürriyet kahramanı olduğumun farkına varıyordum. Yıldırım süratiyle etrafa yayılan şeref vürudum, haberine derhal hitap edenlerden biri de hocam şair Mehmet Akif'ti. "Vay neyzenim" diye çayhaneden içeriye rüzgar gibi girmiş ve iştiyakla boynuma sarılmıştı. Mehmet Akif İstanbul'a ilk gelişimde kelimenin tam manasıyla rehberim olmuş, bana sarayların, vüzera konaklarının kapılarını sihirli düdüğümün yardımıyla o açtırmıştı. Bu meydanda devrin en mümtaz simalarını değerli edip ve şairlerini tanıtan Hersekli Arif Hikmetlerin, İbnül Emin, Mahmut Kemallerin, şair Halil Ediplerin cidden emsalsiz kıymetteki meclislerinde yer almama hususi mevki edinmeme rehber olan yine o idi. Aramızdan zaman zaman kara kediler geçmiş olmasına rağmen hala onu anarken hocam Mehmet Akif demekten büyük bir haz ve şeref duyarım. Mısır'dan döndüğüm o gün bana ilk candan alakayı gösteren yine o olmuş, beni alıp evine götürmek istemişti. Fakat misafiret kabul etmemekte inadımı görünce Çaycı Hacı ile birlikte çayhanenin üstünde kendi eliyle bana bir oda hazırlamıştı. O gece aynı bina dahilindeki Şark Tiyatrosu müştemilatı idi. Şerefime hazırlanan ziyafet sofrasına otururken kendimi bir rüya aleminde gibi hissediyordum. Çünkü sofranın etrafına sevdiğim, özlediğim dostlar toplanmış, hatta o zaman yeni mektepten mezun olan kardeşim Şefik de vürudumu haber alarak gelmişti. Zevkime, saadetime payan yoktu. Yanımda kardeşim, etrafımda ve karşımda dostlarım, sevdiklerim. Kelimenin tam manasıyla şadi idim. Gurbetten dönüşümün ilk gecesi hala bugün gibi yadımdadır. Hazurun arasında bulunanlardan iki kişiyi bilhassa yad etmek isterim. Mısır'a kaçmadan evvel istibdat zaptiyesinin kodesinden terhisimi mütakip, eski münevver dostlarımın yanına sokulamaz olmuş ve kendime cevlangah olarak Galata ve Beyoğlu'nu seçmiştim. Buralarda her gece ipini çekmediğim meyhane bırakmıyordum. Bu arada en çok uğradığım yer Bizans birahanesiydi. Sonraları birçok istihale geçiren ve bir aralık Cenyo lokantası da olan bu birahanede iki gençle tanışmıştım. Birisi benim Karayağız Efendi'den bir genç, Yıldız Şifre Müdürü Asım Bey'in oğlu Kemal Bey. Diğeri Babı Seraskeri mektupçusu Süreyya Beyzade Ali İhsan Bey'di. Bu hürriyetperver, vatansever gençler, tanıştığım günden Mısır'a firarıma kadar peşimi bırakmamışlar ve haftanın birkaç akşamı beraber demlenmek vesilesiyle bana içlerini döküp durmuşlardı. Kısa zamanda Bizans birahanesinin üstündeki oda bir nevi gizli toplantı yerimiz olmuş ve 7 sene sonra ortaya çıkan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin İstanbul merkezi daha o zamandan küçük çapta o birahane odasına kurulmuştu. İşte Mısır'dan İstanbul'a döndüğüm ilk günün akşamı etrafımı saranlardan ikisi de bunlardı ki o Karayağız delikanlı zamanla İttihat ve Terakki tarihinin meşhur simalarından biri olan ve Cumhuriyet devrinde haklı veya haksız uğradığı takibattan kurtulmak için saklanmakta kaldığı tavuk kümesinde intihar eden meşhur ve mağfur Kara Kemal idi. O gece bulunduğumuz odada ev sahibi yahut ziyafetin mürettibi kendisiymiş gibi hareket ediyor, masadaki noksanları, ikmale matuf emirler hep ondan çıkıyordu. Meğer bulunduğumuz yerin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Şehzadebaşı merkezi olduğunu sonradan öğrenecektim. Merhum şair Akif izin isteyerek gece yarısına doğru gitmiş, biz ise zevk içinde sabahlamıştık. Yalnız İstanbul'a dönüşümün o ilk gecesi Kemal'i hayret ve hatta dehşetle farkına vardığım bir nokta, Akif'in sakal koyvermiş ve içkiyi de bırakmış olmasıydı. Bu şairin meslek ve mezhep değişikliğinin bir alameti miydi? Bunu da sonradan öğrenecektim. Rahmetli Mehmet Akif, bütün o fitri kıyamet ve kabiliyetine rağmen çocukça isarı saffet eylemekten hali kalmazdı ve bütün ömrünce de bundan kurtulamadı. Bana meyhaneye ayak basmayacağına dair yemin ettirmesi de bu safiyetinin bir tezahürüydü. Benim gibi iradesi zaman zaman tahte şuurundaki gizli kuvvetin zebunu, bütün hayat mahkumu olan bir biçareye hiç böyle yemin ettirilir miydi? Nitekim daha 48 saat geçmeden o yemin tehlikeye düşmüş ve beni şeytani olduğu kadar gülünç bir harekete mecbur etmişti. Tam onunla buluşup Nurettin Paşa'nın sarayına gideceğimiz gün, çok sevdiğim, hatırından asla çıkamayacağım bir dost İzmir'den çıka geldi ve onun bu gelişi bana yemini de saraya gitmeyi de unutturuverdi. Bu zat ta Bodrum'dan ailece tanıştığımız ve gençliğimin ilk avanında birlikte birçok aşlar kaynattığımız Mehmet Niyazi idi. Çok meriyül hatır olan bu misafirimi ağırlamak, izaz etmek mecburiyetindeydim. Bunu da bekar odacığımda yapamazdım. Behemihal bir yere götürmek, yedirip içirmek lazımdı. Akif bana yemin ettirdi, meyhaneye ayak basamam da diyemezdim. Çünkü bu Niyazi'nin yakinen malumu olan dizginsiz yaşamak prensibine aykırı bir hal, işlediğimi itiraf olacak, dostumun yanında beni gülünç hale sokacaktı. Nihayet kafamda bir şimşek çaktı. Üzüntü ve endişeden kurtuluş yolunu bulmuştum. Laleli de elimi arkadaşımın omzuna koydum. ''Sen doğru Kumkapı'da Bulgar'ın meyhanesine git. 5 dakika sonra ben de oradayım.'' dedim ve sual sormasına vakit bırakmadan Aksaray istikametine hızla ilerledim. O zamanlar şimdiki gibi otomobil bolluğu olmadığından İstanbul'da nakil vasıtalarından biri de şehrin muhtelif yerlerinde posta kuran sürücü beygirleriydi. Aksaray'da Horhor Caddesi'nin başlangıç noktası günün ve gecenin her saatinde Emre Müheyya Küheylanlar bulunduran mühim bir at istasyonu idi. Orada müşterinin hal ve şanına uygun her boyda ve huyda atlar durur ve isteyen düşmek korkusu duymadan bunlardan birinin üstüne beşlik simit gibi kurulur ve sürücünün yedeğinde gideceği yere salimen giderdi. Ben ekseriya gecenin geç saatlerinde yalpa vura vura yürümekten kurtulmak için Kürt Hüseyin adındaki sürücünün yerden bitme kır atına adeta aboneydim. Attan ziyade balık etinde bir taya benzeyen bu hassas hayvan, isterse bir yarış favorisi gibi hızlı giden fakat süvarisini asla rahatsız etmeyen rahvan yürüyüşlü bir küheylandı. Benim pek fazla jokeyliğe kabiliyetim olmadığını, yanına sokulurken vurduğum yalpaların zaviyesinden anlar ve o zaman karıncaya basmaktan korkar gibi gayet aheste bir yürüyüş tuttururdu. O gün her zamanki miyattan erken sokağa saptığımı gören Kürt Hüseyin, biraz sağ tarafa çarpık boynunu daha çok çarpıtarak yanıma geldi. ''Hayrola Begüm, kırı getireyim mi yoksa? Hem de çabuk.'' Derhal seyirterek benim tontonu getirdi. Üstüne sıçrarken hiç beklemediği bir sual sordum. ''Sen rakı içer misin?'' 32 dişini gösteren geniş bir gülüşle sırıtarak ''Tuh tuh, tövbe Begüm, biz kim, rakı içmek kim?'' deyince üstüne kurulduğum küheylanı göstererek ''Biz bununla Kumkapı'da Bulgar'ın meyhanesine gidiyoruz. Sen yatsıya doğru gel, bunu meyhaneden al.'' dedim. O ana kadar böyle uzun vadeli alışveriş yapmadığım için koca Kürt alık alık suratıma bakıyordu. Birden ne düşündü bilmem, evladının baştan çıkarılacağından korkan bir baba tavrıyla ''Aman Begüm, bu meyhanede ne yapacak ki?'' dedi. Ben ''Korkma, çok fazla içirmem.'' diyerek atımın tombul karnını mahmuzladım ve Kürt'ün mütehayyir bakışları önünde tıkır tıkır meyhanenin yolunu tuttum. Benim sevgili misafir meyhanede bir kenara oturmuş beni gözlüyordu. Atla geldiğimi görünce ayrıldığım andaki meraklı ifade yüzünü tekrar kaplamıştı. Pencereye yaklaştım ve ''Hava güzel, bahçede içelim.'' dedim. Meyhanenin yan tarafında bahçeye benzer bir aralık vardı ama iç açıcı manzaradan mahrumdu. Buna rağmen Bulgar meyhaneci hemen dışarı fırlamış ve oracıkta bir masa tanzimine koyulmuştu. Bir tabii ben at üzerinde hazırlığı seyrediyordum. Her şey tamam olunca Niyazi'ye kadehleri doldur kumandasını verdim. Zavallı dostum büsbütün şaşkına dönmüştü. Nihayet dayanamadı, insene attan dedi. Ben onun şaşkın halini fark etmiyormuş gibi kemali ciddiyetle inemem diye cevap verdim. Hem bak atın boyu masa ile müsavi. O hala şaka yaptığımı sanarak bu garip şakaya son vermemi bekliyordu. Birinci kadehleri yuvarladıktan sonra devam etti. Peki niye attan inmiyorsun? Meyhaneye ayak basmamaya yemin ettim de ondan. Bidayette kemali hulus ile Akif'le verdiğim sözü, ettiğim yemini tutmak için bulduğum çare, kadehler taakup ettikçe tatbik kabiliyetini kaybetmeye başlamıştı. Bilhakika meyhaneye ayak basmadan meyhanede demleniyordum. Ancak mezelere istediğim gibi iltifat edememek ve nihayet hayvan da olsa, altımdaki uysal mahlukun, belki hayatımda ilk defa başına getirdiğim bu acayip durumda, sabır ve tahammülünü suistimal etmek bana üzüntü vermeye başlamıştı. Bu üzüntümün tesiriyle olacak, aklıma daha kestirme bir fikir geliverdi. Meyhaneciye 7 okka ekmek aldırttım ve sokakta ne kadar köpek varsa tempolu bir kuçu kuçu davetiyle etrafıma topladım. Muharebe meydanında askerlerinin ganaim paylaştığını, atının üstünden seyreden bir kumandan edasıyla ekmekleri bizzat doğrayarak köpeklere yedirdim. Böylece mesele kalmamış, budalaca ettiğim yemeğin kefareti mafaiz ödenmişti. Emekli Başkomiser Muhittin Kutbay. Neyzenle konuşmalar. Neyzenle hastanede bir hafta. Ben burada son zamanlarda Neyzen Tevfik ile Beyoğlu Belediye Hastanesi'nde iki hasta olarak geçirdiğimiz bir haftanın hikayesini anlatacak, neşredilmemiş, duyulmamış bazı hikaye ve hatıralarını okuyuculara Büyük Neyzen'in ağzından nakledeceğim. Bir gün gazetede bir kriz geçirdikten sonra Beyoğlu Belediye Hastanesi'nde tahsis edilen bir yatakta yatmak üzere gidiyordum. Hastanede biri önüme düşüyor. Buyurun yerinizi göstereyim diyor. Minare merdiveni gibi döne döne çıkılan merdiveni çıktıktan sonra sol taraftaki koridora dönüyoruz. Bana rehberlik eden adam koridorda biraz yürüdükten sonra sol tarafta bir kapı açıyor. Buyurun diyor, işte burası. Kapıdan girince boş bir karyola, üzerinde temiz bir yatak, yatağın üstüne bir nevresim çekilmiş. Bu karyolanın yanında bir metre kadar mesafeyle bir karyola var. Bahçeye ve sokağa bakan, önünde de dar bir balkon bulunan pencerenin önünde karyolada bir delikanlı uyuyor. Odanın öbür yarısında bu iki karyolaya mütenazır iki karyola daha var. Birinde yaşlıca bir zat, ötekinde de 17-18 yaşlarında bir genç yatıyor. İlk işim hemen soyunup beraber getirdiğim pijamayı sırtıma, terlikleri ayağıma geçirmek oluyor. İşte böylece kule dibindeki Beyoğlu Belediye Hastanesi'ne girmiş bulunuyorum. Hastalığımın ne olduğu da belli değil. Ne kadar zaman burada kalacağım da. Şimdi burada Neyzen'e nasıl rastladım ve bir haftayı beraber nasıl geçirdik onu dinleyin. Uzandığım karyolada gözlerimi bir müddet tavana dikip hastanenin mezar sükutu içinde kendimi dinledikten sonra sıkıntı bastı. Kalkıp koridora çıktım. Koridorda önümde kıvır kıvır beyaz fakat kabarık ve perişan saçlı biri yürüyor. İkide bir de "Of of, of Allah" diye oflanıp pufluyor. Bu sesin ve o kıvır kıvır beyaz kabarık ve perişan saçlı başın sahibini tanımakta gecikmedim. Neyzen. Ona 3 ay kadar evvel bir kış gecesi rutubetli, ağır kasvetli bir havada Üsküdar'dan İstanbul'a geçerken vapurda rastlamıştım. Sırtında lacivert bir gamsele vardı. Kukuletesini çıkarıp sırtına devirmişti. Halsiz, mecalsiz, sarap görünüyordu. Yanında manevi evladı Nihat oturuyordu. Hastalığından şikayet etmişti. "Çok hastayım Hüseyin" demişti. "Fenayım." Köprünün üstünde ayrıldıktı. Onlar Nihat'la Beşiktaş'a gitmek üzere Karaköy tarafına doğru yürümüşlerdi. Ben de İstanbul tarafına. Ondan sonra bir daha görmemiştim. "Hoca, hoca." Kulakları epey ağırlaştığı için önce işitmedi. Birkaç adım daha yaklaşıp tekrar seslendim. "Hah" diye dönüp baktı. Beni görünce "O sen misin Hüseyin?" dedi. Göğsü kalaycı köpüğü gibi inip kalkıyor, sık sık soluyordu. Göğsü daralıyor, nefes almakta güçlük çekiyordu. Öyleyken yine elindeki Yasemin ağızlığa takılı sigarayı elinden bırakmıyor, çekiştirmeye uğraşıyordu. "Ne işin var senin burada Hüseyin?" O günkü hadiseyi, bir kriz geçirdiğimi kısaca anlattım. "Ya" dedi, "gel şuraya, benim odaya gidelim de ben de anlatayım." Neyzen'in odasına doğru yürürken, "Hani o gece Üsküdar vapurunda sana rastladım diye," diye söze başladı. "Ertesi gün beni bir külçe halinde buraya getirdiler. Tam 3 aydır buradayım. Ahiretin kapısına ne kadar gittim de döndüm. 150'den fazla iğne yedim. Her tarafım delik deşik oldu." Neyzen'in odasının kapısına gelmiştik. Bu oda çıkılan merdivenin arka tarafındaki 15-16 kişilik dahiliye koğuşuna girerken sol taraftaydı. Kapıyı açtı. "Gir otur" dedi. Oda ufarak bir odaydı. Kapıdan girince sol tarafta küçük bir masa, kapının karşı tarafında bir karyola, karyolanın sol yanında da iki iskemle vardı. Karyolanın üstünde 4-5 tane günlük gazete, en sevdiği ve Karabüzük adını taktığı meşhur Mansurne'yi, bir iki tabak çanak, bir yoğurt kasesi, masanın yanında yerde 3-5 parça bulaşık kapkacak, kuşhane, çay ibriği, çay bardağı.